Ayrım 15. Sayfa 72. Bütün bunlar inançlar düzeyinin olduğu kadar örf ve adetler düzeyine de yansır. İnançlar düzeyinde hem gerçekten hem de gerçek dışından farklı olan bir tür gerçeklik ötesi oluşturur. Bilinç dışı bir şekilde cemaatin kimliği olduğu kabul edilen bir gerçeklik ötesi. Örneğin her Hindu'nun varlığını bir parçası olarak taşıdığı moksa, parantez, kurtuluş, dharma, parantez, yasa, düzen, karma, parantez, yaşamlar zincirini yönlendiren kader ve yoga, kurtuluş yolu gibi Hinduizmin temel kavramları böylesi bir gerçeklik ötesini oluştururlar. Öte yandan bu gerçeklik ötesiyle hayatın başından itibaren bir tür rüya gibi bütünleşir. Çünkü çözümleme ve bilimsel bilgiden ziyade yaşanmış deneye, gönül gözüyle görme gücüne ve önseziye dayanır. Gerçekte başka bir tarihsel bağlamda ortaya çıkan modernlik, kökleşmiş örf ve alışkanlıkların ağır kütlesine de yansıyan ve neredeyse değişmez olan bu gerçeklik ötesine takılır kalır. Bu kökleşmiş örf ve alışkanlıklar o zihinsel alanın toplumsal billurlaşmasından başka bir şey değildir. Her tür yeniliğe karşı duyarsızlıkları da bundan gelir. Bunlar hakkında doğru tespitlerden birini yapan Perez Galdós şöyle der. Düşünce dizgesinden doğru fikrin yanlış fikrin karşısındaki anlık zaferine tanık oluyoruz. O zaman fikrin örflere karşı da öylesine çabuk zafer kazanacağını sanıyoruz. Oysa örfleri zaman yaratmıştır. Tıpkı sabırla ağır ağır dağları yarattığı gibi. Onları yalnızca zaman, günler boyunca çalışarak yıkabilir. Dağlar süngü darbesiyle devrilmez. Belki Kant gibi biçimle içerik arasında bir ayrım yapıp, biçimlerin epistemolojik dönüşümlerinden doğan yeni fikirler olduğunu, açıkça görünmeyen bilince, parantez, geleneksel gerçeklik ötesine, kendini uyarlama zamanı bırakmayan bu yeni fikirlerin yeni bir bakış tasarlayıp dünyanın yeni bir şekilde algılanmasına yol açarak eski görüntüler ontolojisinin üstüne yerleşmekte olduğunu varsayabiliriz. Bilincin içeriğinin algılama maddesine dönüştüğü söylenebilir. Öyle ki sureti çıkarılan dünya söylem düzeyinde moderndir. Ama içerik olarak arkaiktir. Çünkü ikisinin arasında Galileo öncesi bir bilinçle Hegel sonrası bir söyleme ayıran uçurum yatmaktadır. Bunun sonucu bir yandan ithal fikirlerin seçeresinden kilometrelerce uzakta kalırken, öte yandan geleneğin ve görüntülerin dünyasında şeyleştiren sakat bir bakış oluşmaktadır. Kolektif ruhun bodrum katından gelen bilinçle tarihteki başkalaşımların ortaya çıkardığı fikir arasında gecikme yer almaktadır. Ve bu gecikme, sergilenme biçimleri kökten karşıt olan iki bilgi dizgesinin çakışma noktasındadır. Bir yanda mitos sulandırılmakta, tarih seviyesine düşürülmekte, nedensellikler ve belirlenmeler aranmaktadır. Öte yanda dikeylik, özdeşleşme ve tözdeşleştirme eğilimi vardır. Rasyonel düşünce görüntüyle gerçeği ayırt etmektedir. Mitolojik düşünce ise gerçeklikle gerçekliğin görüntüsünü analojik simgesel olarak birleştirmekte, kendi görüntülerini şeyleştirmekte, kendi icat ettiği kişi ve olaylara gerçek bir vücut ile gerçek bir hayat vermekte, onlara kendi zamanında, kendi mekanında yer bulmaktadır. Ki bu zaman ve mekan hem bizim malımızdır hem de değildir. Eğer bilinç, modernliğin başlangıcındaki bunalımlara tarihsel olarak katlanmış olsaydı, değişimlere ayak uydurulabilirdi. Durum böyle olmayınca, dayanak noktası bulamayan yeni fikirler, tarihsel olarak aynı ölçüyle ölçülemez olan bir zemine yamalanmaktadırlar. Öte yandan bu zemin, bu fikirleri ağırlayamamakta ve kesinlikle benimseyememektedir. Bundan ötürü çaresiz, bilincimizde açık bir yara gibi duran uçurum ortaya çıkmaktadır. Bu özel olguya biraz ışık tutmak için birbirlerinden eni konu farklı iki yazardan rastladığımız iki kurama başvuracağım. Jung ve Foucault. Foucault'un arkeolojik dönüşümlerin sonucunda epistemolojik açıdan gözlemlediği şeyleri Jung psikolojik açıdan gözlemlemektedir. Çünkü ruhsal ekonomi açısından bakıldığında da bu uyumsuzluk bir ödünleme, parantez, gerileme eksikliğidir. Tarihsel süreksizlikler açısından göz önünde alındığında durmadan çakışan ve birbirini biçimsizleştiren heterojen zihinler bloklar arasındaki duraklamaları çatlaktır. Birinci dünyanın büyü bozumu. Jung dünyanın büyü bozumunu açıklarken şöyle yazıyor. İşin tuhaf yanı bilimin astronomi yasalarının keşfiyle başlamış olması, yani en uzak yansımalardan geri çekilmeye başlamış olmasıdır. Evreni etkileyen animizmin dışında kalan ilk adım bu. Her adımı bir diğeri izledi. Modern bilimimiz yansıtmaları ayırt edilemeyecek derecelere indirdi ama gündelik hayatımızda hala yansıtmalar cirit atıyor. Sonra şöyle ekliyor. Yıldızların yeryüzüne düşmesi ve en soylu simgelerimizin soluklaşmasından beri bilinç dışında gizli bir hayat hüküm sürüyor. Bundan ötürü bugün psikoloji var ve bilinç dışından söz ediyoruz. O simgelerin bulunduğu bir dönem ya da uygarlık biçiminde bütün bunlar yersiz olurdu ve öyledir de. Çünkü o simgeler yukarının tinidir ve onlar yaşadığı sürece tin de yukarıdadır. Ama bizim bilinç dışımız doğayı andıran ve sıvılaştırılmış denebilecek bir tini gizlemektedir. Ve bu tinin etkisiyle bulanıklaşmıştır. Gökyüzü bizim için bir zamanlar var olan şeylerin güzel bir anısı, boş ve evrensel bir alan haline gelmiştir. Ama yansıtmaların içe çekildiği bütün durumlar ödünleme olgusuna yol açar. Bundan ötürü önemli bir bilinç parçasının değersizleştiği, dolayısıyla ortadan yok olduğu her sefer, öte tarafta bilinçli olanın içinde bir ödünleme ortaya çıkar. Batı'da her geri çekilmeye bir ikame denk düşer. Öte yandan geri çekilme çalışması eleştirinin yıpratıcı faaliyetiyle hızlanmaktadır. Düşünce tarihinin birçok yatsıyıcı değerlendirilmesi vardır ve bu değerlendirmelerin yol açtığı başkalaşımlar farklı biçimlerde görülür. Pasif ve aktif nihilizm. Parantez Nietzsche. Varlığın çekilmesi. Parantez Heidegger. Aklın araçsallaştırılması. Parantez Adorno, Horkheimer. Ya da halinin yitirilişi. Parantez Benjamin. Bilinci küçümseyen bütün bu görüşlerin ortak paydası merkezde bir noktaya doğru aynı yolda birleşmeleridir. Bir zamanlar burada olan ama artık olmayan bir şeyin içe çekilmesi, aydınlanma çağıyla birlikte akıl vahyin yerini alır. Tıpkı temel eğilim ve itkilerin aklın otoriter hükümdarlığının papucunu dama atmaları gibi. Bu birbirinin yerine geçişler bilgi alanında olduğu gibi üretim biçimleri ve toplumsal ilişkiler alanlarında da kategorilerin sarsıntı geçirmelerine yol açmaktadır. Modernliğin, eleştirinin çözücü çabaları sayesinde gün ışığına çıktığı düşünülürse, bu sarsıntı daha da artmaktadır. Derinlerdeki her değişmeye kendine denk düşen bir bilinçlenme izlemiştir. Fikir ve fikri kendinde mal eden bilinç arasında hep denklik ve eş biçimlilik vardır. Buna karşılık batı dışı kültürel alanlarda yansıtmanın İçe çekilmesi ve ödünlenme olguları birbirlerine uymamaktadır. Her şeyden önce yansıtmaların içe çekilişi bu bölgelerde içsel olarak yaşanmış tarihsel deneyler gibi kabul edilmemekte, dışarıdan gelen darbeler halinde yaşanmaktadır. Homojen bir kültürün içinde bilincin bir parçasının değer kaybetmesini ödünlemeye yardım eden yer değiştirmeler bu kültürlerde iş görmemektedirler. Çünkü kendisini aşan, radikal olarak başka bir paradigma tarafından bulanıklaştırılan bilinç geride kalmakta ve kolektif hafıza istihkakı ile beslenmektedir. Biçim ve içeriğin birbirlerine paralel ve eş biçimli olarak evrim geçirmedikleri göz önünde bulundurulursa, burada yansıtmanın içe çekilişi ile ödünlenme arasında bir çatlak vardır. Örneğin Descartes'ci Cogito'nun özelliğine, yani simgelerinden koparılmış bir benliğe cevaben zorunlu olarak tözsel biçimleri boşaltılmış geometrik bir gerçeklik dizgesinin nesnelliği gelirse bizim durumumuzda benlik kırılgan kalmaktadır. Benlik ikili bir yoksunluğun acısını çekmektedir. Öznellik söylemi düzeyinde görünmez şekilde var olan bilinçli Cogito'dan değildir. Ruhsal bireyselleşme deneyinden kabından çıkmaya yönelik kolektif bir benlik de değildir. Örneğin filozoflarımızın gönül gözüyle gördüklerini anlatırken söz ettikleri melek biçimiyle ya da törensel figürlerle ortaya çıkan ruhsal bireyleşme, bizim benliğimiz hem modernlik nazarında hem de gelenek nazarında az gelişmiş ve yabancılaşmış olarak kalmaktadır. Benliğin bu pasifliği de kültürün ve davranışları yönlendiren etik kuralların sonucudur. Örneğin Hintli psikolog Sudhi Kakar'ın belirttiği gibi Hindu bilgeliğinin ülküsü güçlenmiş bir benlik, otoriter bir üst benliğe dayanan özerk bir özne gerektirmemektedir. Aksine kökendeki kaynaşmaya, mutlu çocukluğun anısına doğru gidebilecek pasif bir benlik gerekmektedir. Zaten Hintli erkek çocukların anneleriyle olan göbekten bağımlılık ilişkisi benliğin zayıflaması yönünde etki yapmaktadır. 5 yaşına gelinceye kadar çocuk okşanmakta, şımartılmakta, aşırı korunmaktadır ve bütünüyle annesinin gözetimindedir. 5 yaşından sonra çocuk ani ve sert bir memeden kesilme dönemi yaşamakta ve nöbeti baba devralmaktadır. Hindistan'da çocuk ile anne arasındaki, yani benlik ile şu arasındaki farklılaşma yapısı olarak daha güçsüzdür ve batıdan daha geç devreye girer. Bunun sonucu da şudur. İlk çocukluk çağındaki göbekten bağımlılığın kendine özgü nitelikler olan zihinsel süreçler, yetişkin Hintlinin kişiliği üzerine nispeten daha önemli bir rol oynarlar. Kakar'ın Hintlilerin çocukluğu için söyledikleri, Arapların ya da İranlıların çocukluğu için de geçerlidir. Birincil olarak adlandırılan zihinsel süreçlerin baskınlığı, dille ifade edilen ikincil kavramsal süreçlere nazaran özdeşleşme ilişkilerinin daha büyük bir önem kazanmalarına yol açar. Bundan dolayı da bizde duraklamalarda sessizliklerle ve aralarla iletişim kurmaya yönelik bir eğilim vardır. Sihirli ve animist düşünce biçimleri yönünde de doğal bir eğilim vardır. Bunun sonucunda dışarıdan gelen modern fikirlerin kafalara yerleşmesiyle hala mitosların ve simgelerin animist dilini konuşan bir çağdan, ruhsal olarak evvelki bir çağdan gelen ve yeni fikirler için yetersiz olan bir içerik aynı anda karşı karşıya gelmektedir. Bu ayrımda geçen yabancı kelimelerin yazılışları. Jung. J-U-N-G. Foucault. F-O-U-C-A-U-L-T.